İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Elçilerin İşleri 15. Bölüm Öteki Uluslardan Olan İmanlılara Mektup.
Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi, Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler.
Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler.
Bir süre orada kaldıktan sonra kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Pavlus ile Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler.
Pavlus ile Barnaba arasında anlaşmazlık.
Bundan bir süre sonra Pavlus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Pavlus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.
16. Bölüm Timoteos, Pavlus da Silas'a katılıyor.
Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteos'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalem'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu.
Pavlus'un Makedonya ile ilgili görümü.
Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus ve arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık.
Lidya'nın iman etmesi.
Troas'tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ''Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın.'' dedi ve bizi razı etti.
Pavlus da Silas hapiste.
Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus'u ve bizleri izleyerek ''Bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar.'' diye bağırıp durdu ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha ''İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum.'' dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak ''Bu adamlar Yahudidir.'' dediler. Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar. Halk da Pavlus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı, zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Pavlus yüksek sesle ''Canına kıyma! Hepimiz buradayız.'' diye seslendi. Zindancı ışık getirip içeri daldı. Titreyerek Pavlus da Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak ''Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?'' diye sordu. Onlar ''Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz.'' dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Pavlus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Pavlus'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin dedi.
Ama Pavlus görevlilere şöyle dedi. Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar.
Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Pavlus da Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Pavlus da Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.
17. bölüm. Selanik'te.
Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Pavlus her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir diyordu. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Pavlus'la Silas'a katıldılar. Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kente kargaşalık çıkarttılar. Pavlus'la Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye bağırıyorlardı. Yason onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktılar.
Veria'da.
Kardeşler hemen o gece Pavlus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler Pavlus'un Veria'da da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Pavlus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veria'da kaldılar. Pavlus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan Silas'la Timoteus'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler.
Atina'da.
Onları Atina'da bekleyen Pavlus, kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek Havra'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Pavlus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Pavlus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz. O'nda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de O'nun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dediler. Bunun üzerine Pavlus aralarından çıkıp gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.
18. Bölüm Korint'te.
Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskilla'nın yanına giden Pavlus, aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Pavlus her Şabat günü havrada tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteus Makedonya'dan gelince Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silkerek "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz," dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim." Pavlus oradan çıktı, Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi havranın bitişiğindeydi. Havranın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a "Korkma," dedi. "Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur." Pavlus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Gallio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor dediler. Pavlus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle dedi. "Ey Yahudiler, davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı atlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem." Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte havranın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı.
Antakya'ya dönüş.
Pavlus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken "Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim," dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi.
Apollos.
Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.
19. Bölüm Pavlus Efes'te.
Apollos Korint'teyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara "İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı?" diye sordu. "Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki," dediler. "Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?" diye sordu. "Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk," dediler. Pavlus, "Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi," dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havraya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Pavlus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerekiyordu. Yardımcılarından ikisini Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya elinde kaldı.
Efes'teki kargaşalık.
O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Pavlus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya elinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıçı Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya eliyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk, Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarhus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Pavlus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Pavlus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.
20. Bölüm. Pavlus Troas'ta.
Pavlus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerini veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarhus ile Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya elinden Tihikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Pavlus konuşmasını uzattıkça Eftihos'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Pavlus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. "Telaşlanmayın, yaşıyor," dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Asos'a hareket ettik. Pavlus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Asos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. 3. gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Pavlus, Asya elinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalem'de olabilmek umuduyla acele ediyordu.